Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledünke rahme. İnneke entel vehhab. Allahümme cealna minet tevvabin ve cealna minel mutadahirin. Aziz dinleyenlerim, değerli kardeşlerim, Enbiya suresi 83. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Rabbimize hamd ederiz. Bizi kelamıyla buluşturuyor. Onun manalarıyla ilgilendiriyor. Tedebbür ve tefekkür gibi nimetleriyle bizleri böylesi kullarının arasında efendim bulunduruyor. Ne kadar hamd etsek az. Peygamberlerden bahsediyor ayetler. Zaten surenin ismi Enbiya suresi, Peygamberler suresi demek. Bugün Eyüp aleyhisselamla başlıyoruz. Estağfirullah. Ve Eyyûbe iznâdâ rabbehu ennî messeniyeddurru ve ente erhamurrahimîn. Eyyûb'u da hatırla. Efendimiz aleyhissalâtu vesselâm'a peygamberler silsilesi hatırlatılıyor. Onun şahsında bütün insanlığa hatırlatılıyor esasen. Eyyûb'u da hatırla. Hani o Rabbine zarar gerçekten bana dokundu. Allah'ım bana bir dert erişti. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin diye yalvarmıştı. Festecebna lehu fekeşefna ma bihi min durrin. Ve ateynahu ehlehu ve mislehum ma'ahum rahmeten min indina ve zikra lil abidin. Biz de onun duasını kabul buyurmuştuk, kabul etmiştik. Bütün dert ve sıkıntılarını ondan gidermiştik. Katımızdan bir rahmet ve bize kulluk yapanlara bir ibret ve ders olmak üzere ona aile efradını ve bir o kadarını daha bağışlamıştık. Evet. Eyüp aleyhisselam, Kur'an'da ismi geçen peygamberlerden birisi ve sabır abidesi bir peygamber. Cenab-ı Hak, inna vecednâhu sabira, biz onu çok sabredici bir kul olarak bulduk. Ni'mel abd, o ne güzel kuldu. İnnehu evvâb, o sürekli Rabbine yönelirdi. Sürekli Rabbine niyaz ederdi. Onunla beraberliği sürekli halde tutardı diyerek bize Eyüp aleyhisselam'ı örnek gösterir. Sabır abidesi bir peygamber. Kitab-ı Mukaddes'e göre Eyüp aleyhisselam Filistin'de Ölü Deniz'in güneydoğusunda yer alan Uts diyarında yaşamıştır. 7 oğlu 3 kızı vardır. Daha ziyade hayvancılıkla meşgul olurdu. Deve, sığır ve koyun sürülerine sahip zengin bir kimseydi. Daha sonra gerek tabii afetler, gerek düşman kavimler tarafından başka sıkıntılar sebebiyle çocukları ve bütün malı telef oldu. Kendisi de ağır bir hastalığa yakalandı. Ancak o bu felaketleri büyük bir sabır ve tevekkülle karşılayarak Allah'a secde eder ve anamın bağrından çıplak çıktım ve toprağın bağrına çıplak döneceğim. Allah verdi ve yine o aldı. Rabbin ismi mübarek olsun der, hastalıktan şifa bulmak için Allah'a dua ederdi. Allah-u Teala onu sağlığına kavuşturdu. Kendisinden önceki çocuklarının sayısı kadar çocuk ve önceki malından daha çok mal ihsan etti yeniden. Evet efendim, peygamberler de diğer beşer gibi, diğer insanlar gibi elbette hasta olurlar. Bir takım musibetler onlara da erişir. Onlar Allah'ın seçkin kullarıdır. Fakat onların seçkin kullar olması onları bir takım imtihandan muaf tutmaz. Onlar da kulluk sınavından geçerler. Daha ötede peygamberlik sınavından da geçerler. Bu sebepledir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyururlar ki insanlardan belaların en şiddetlisine maruz kalanlar peygamberlerdir. sonra onlara yakın olanlar, sonra onlara yakın olanlar buyurur. Bizim bildiğimiz, bilmediğimiz, onlar çok farklı bir takım imtihanlarla sınanırlar. Peygamberler biliyoruz hayatlarında nice sıkıntılar çekerler. Özellikle inkarcılar tarafından, yalancılar tarafından, münafıklar tarafından. O sürekli doğruyu söyleyen peygamberlere yalancısın diye iftira ederler. Sihirbaz derler. Sen nasıl peygambersin diye onu alaya alırlar. Bunlar kolay kaldırılacak sıkıntılar değildir. Böyle sıkıntılar olduğu gibi yine bir takım hastalıklar da peygamberlere elbette gelmiştir. Ancak bizim ehli sünnet alimlerimiz derler ki peygamberler hasta olurlar ama onların hastalıkları insanların böyle hani tiksinecekleri cinsten olmaz. Dolayısıyla bazen bazı kitaplarda Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığı anlatılırken çok böyle aşırı mübalağalı şeyler anlatılır ki bunlar doğru değildir. Çünkü peygamberler insanların nefret edecekleri konumda olmazlar hiçbir zaman. Evet, hasta olmaları tabii iyidir. Cenab-ı Hak efendim onlara da hastalıkla da dener. Çünkü onlar her hallerinde ümmetlerine örnek olacaklar ki onların varlık sebebi ümmeti terbiye etmek, ümmete doğruları anlatmak olduğu için böylesi durumlar onlarda da görülür. Bir hasta kul Rabbine nasıl bir duruş sergileyecek? İşte peygamberlerin şahsında biz onu görüyoruz. Burada Eyüp Aleyhisselam efendim Rabbine karşı rivayete göre 18 yıl kadar bir hastalıktan sonra bir niyazda bulunur. Ya Rabbiler enni messeniyad durru. Allah'ım bana bir zarar erişti. Bana bir zarar dokundu. Ve ente erhamur rahimin. Sen merhametlerin en merhametlisisin. Ne kadar nezaketli bir duruş. Efendim Allah'ın izni olmadan hiçbir kul hasta olmaz. Nasıl Allah'ın izni olmadan ölüm gelmez, hastalık da gelmez. Belki hasta olmasına fırsat veren, o hastalığı yaratan da Cenab-ı Hak. Fakat edeben bu ya Rabbi sen beni hastalıkla müftela kıldın demiyor. Bana bu hastalığı verdin demiyor da sanki başka yerden gelmiş gibi. Ya Rabbi bana bir hastalık dokundu ya da bir zarar erişti. Ama sen merhametlerin en merhametlisin diyerek de Allah'ım rahmetini niyaz ediyorum. Bunu sana itiraf ediyorum, zorlanıyorum dercesine Cenab-ı Hakk'ın rahmetine sığınıyor. Çok efendim müeddep bir şekilde, edepli bir şekilde, nezaketli cümlelerle. Efendim derler ki alimlerimiz insanın kendi halinden Allah'a bir anlamda halinden bahsetmesi şikayet sayılmıyor. O bir niyaz sayılıyor. Ya Rabbi işte zora düştüm Allah'ım. Fakir düştüm ya Rabbi. Ya da dermansız derde düştüm Allah'ım diyerek adeta kendi halini Allah'a arz etmek efendim kadere razı olmamak anlamında şikayetçi bir konuma düşürmüyor bizi. O bir kulluğun bir uzantısı. Elbette alemlerin Rabbi olan Allah'a karşı böyle niyazda bulunacağız. Hastalığımızın şifaya erişmesi için yakaracağız, dualara sarılacağız. Elbette zahiri sebeplere de sarılacağız ama bunlar şikayet sayılmıyor. Fakat ne zaman başımıza gelen bela ve musibetleri insanlara anlatmaya başlarsak, insanlara sızlanmaya başlarsak daha doğrusu o zaman işte şikayet oluyor, sabırsızlık oluyor. Birincisi sabırsızlık olarak sayılmıyor ama ikincisi Allah'ı kullarına şikayet etmek gibi algılanıyor. Bu sebeple insanın kendi yüreğini, iç sızısını, sıkıntılarını Rabbi ile paylaşması kulluğunun bir gereğidir. Hatta bu onu Rabbine daha da yaklaştırır. Ama ne zaman sıkıntılarımızı mahlukatla, onun kullarıyla paylaşmaya başlarsak, hele hele böyle sızlanmaya başlarsak, işte bu efendim sabırsızlık oluyor. Hakkı yani yaratıcımızı mahlukatına adeta şikayet gibi algılanıyor ve böylesi güzel görülmüyor. Böylesi edebe de uygun görünmüyor. İşte Eyüp Aleyhisselam'ın buradaki bu duruşu bize böyle bir edep öğretiyor efendim. Bu önemli bir şey. Nitekim Yakup Aleyhisselam da oğlu Yusuf'un ayrılık ızdırabına, hasretine dayanamamış adeta. Fakat o içinde yaşadığı o yürek yangısını diyelim, o ciğerindeki yanıklığı diyelim, Rabbine şöyle açıyordu. Kur'an'da böyle anlatılır. Eşkü bethi ve huzni ileyk der. Ya Rabbi, ben bütün dertlerimi, keder ve hüznümü Allah'ım sana arz ediyorum diye yalvarır. Evet, insan her türlü darlanmasını, daralmasını, sıkıntısını Rabbine açabilir, gönlünü açabilir. Hatta bu onu çok rahatlatır. Allah ona rahmetini gönderir. O sıkıntısına çözüm olabilecek kapılar gösterir. Sebepler halkeder. Bir şekilde onu o beladan kurtarır. Nitekim burada Eyüp Aleyhisselam'la ilgili Cenab-ı Hak böyle bir duasına icabet ettiğini, nitekim bir başka ayette de Yüce Rabbimiz Eyüp Aleyhisselam'la ilgili işte bir şifalı su çıkarır. Der ki ayağınla vur, oradan bir soğuk bir su çıkacak. Onunla yıkan der adeta. Onunla onu vücuduna sür ve dertlerinden kurtulacaksın buyurulur. Hakikaten o su, şifalı su Eyüp Aleyhisselam'ın vücudundaki dertlere derman olur. Burada da enteresandır tabii, yine bir kulundan bir hareket bekler Cenab-ı Hak. Ayağını şuraya vur, yere vur, oradan bir su çıksın. Oradan da sen hem iç hem vücudundaki hastalıklara iyi gelsin diyerek o vücudunu onunla yıkaması istenir ve Rabbimiz ona şifa ihsan eder. Saat suresi ayet 42'de bu husus anlatılır. Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığıyla ilgili, şifa bulmasıyla ilgili çok şeyler anlatılır. Yine bu ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz onun kaybettiği ehli, yani eşi, çocuğu, çocukları, malını kendisine fazlasıyla verdiğine de dikkat çeker. Nitekim ayette ve ateynahu ehlehu ve mislehum ma'hum, biz ona ehlini verdik, ailesini verdik. Müfessirlerimiz derler ki o ailesi ondan bir ara hani uzaklaşacak gibi olmuştu. Cenab-ı Hak onu ona tekrar yaklaştırdı. Tekrar onun ona bir eş olarak Cenab-ı Hak lütfetti. Onunla beraber başka ehiller de, başka eşler de lütfetti. Bunu da söylerler. Ve mislehum ma'hum, onlarla beraber bir mislini, bir benzerini daha verdi demek. Bu aslında belki önceki evlatları, bazı müfessirler önceki evlatlarını kaybetmişti. Yani onlar vefat etmişlerdi. Onların yerine evlatlar verdi diye, hatta fazlasıyla verdi diye tefsir edenler olduğu gibi şöyle de var. Evlatların kaybı bilemiyoruz. Artık nasıl kayboldu? Kaybolabilir, esir düşebilir, bir başka şey olabilir. Çocuklar evden uzaklaşabilir, başka şeyler olabilir. Fakat bu ayetin sanki gelişinden şöyle anlaşılıyor. Biz zaten kaybettiği eşini ve evladını ona verdik. Onlarla beraber yenilerini de verdik diye anlaşılabilir. Ayetin metni, ayetin gelişi buna daha müsait görünüyor. Dolayısıyla önceki eşini hani vefat ederek kaybetmiş olmuyor. Evlatları da vefat ederek kendinden kaybolmuş olmuyorlar. Bir şekilde kaybedilmiş evlatlar, eş tekrar kendisine ikram ediliyor ama onlarla beraber yenileri de veriliyor. Sanki böyle anlaşılması ayetin akışına ve zahirine daha uygun görünüyor. Elbette öbürü de olmaz değil. Yani önceki ailesi ya da çocukları bir şekilde vefat etmiş olabilir. Allah onların yerine onların bir mislini ikram etmiş olabilir. Her halükarda şunu anlıyoruz. Eyüp Aleyhisselam önce bir kayıp yaşıyor. Evlatlarında kayıp yaşıyor. Eşinde kayıp yaşıyor. Hatta kendi bedeninde, yani sıhhatinde kayıp yaşıyor. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki bunların hepsini ben Eyüp'e geri verdim diyor adeta. Hem de bol bol verdim. Sıhhatine sıhhat, yeniden diriliş gibi oldu demek ki. Evladı iyaller verdi. Cenab-ı Hak eşler verdi kendisine. Bunu diyor Yüce Rabbimiz rahmeten min indina, kendi katımızdan bir rahmet olarak verdik. Hani demişti ya Eyüp Aleyhisselam, Ya Rabbi sen merhametlilerin en merhametlisisin. Rahmet edenlerin en çok rahmet edeni sensin demişti ya. İşte adeta Yüce Rabbimiz burada Eyüp Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın rahmanlığına ve rahmetine sığındığı için, ondan istediği için Rabbimiz de rahmeten min indina, biz de kendi katımızdan ona bir merhamet olsun, bir rahmet tezahürü olsun diye bunu ikram ettik buyuruyor. Burada bir şey daha ifade edelim. Demek ki kullar olarak bizler muhtaç olduğumuz zaman bize bu ayetin öğrettiği edepler neler? Bakınız. Önce alanın da verenin de Allah olduğu şuuru yüreğimizde daima canlı olacak. Hani Hüdayi Hazretlerinin dediği gibi alan versin, alan sensin, veren sensin, kılan sen, ne verdinse odur, dahinemiz var. Derler ki Hazreti Hüdayi bu şiirini erkek evladı, son erkek evladı vefat edince söylemiş. Alan sensin, veren sensin, kılan sen, ne verdinse odur, dahinemiz var. İşte bir mümin olarak Allah'a karşı edepli bir müminin söyleyeceği cümle bu kadardır. Ya Rabbi alan da sensin, veren de sensin diye bir teslimiyet göstermek. Eyüp Aleyhisselam'ın halinden biz bunu anlıyoruz öncelikle. İkincisi, insan sıkıntısını, hastalığını, darlığını Rabbine açmalı, gönlünü açmalı. Ama onu açarken de büyük bir tevazu ile Allah'ı suçlayarak değil, Ya Rabbi bana böyle bir dert verdin diye değil de tam da Eyüp Aleyhisselam dediği gibi Ya Rabbi bana bir hastalık bulaştı ya da bana bir hastalık, bende bir hastalık zuhur etti. Ya Rabbi sen merhametlerin en merhametlisin demeli. Ey Eyüp peygamberine, Eyüp kuluna, onun duasına icabet eden Rabbim rahmetini niyaz ediyorum demeli. Hastayken demek ki insanın bir sıkıntıdayken böyle dua etmesi Cenab-ı Hakk'ın icabetini, duasına cevap vermesini tetikliyor. Çünkü ayet-i kerime o böyle dua eder etmez festecebna lehu, biz de ona icabet ettik diyor Cenab-ı Hak. Fekeşefna ma bihi min durrin, zarar namına onda ne varsa hepsini kaldırdık diyor Yüce Rabbimiz. O zaman buradan gerçekten kullar olarak öğrenebileceğimiz bir edep var. Bu edep önemli. Bir şey kaybettiysek bile evladu ihalimiz, Allah o acıları vermesin, ehli ihalimiz, Cenab-ı Hakk'ın efendim bir şekilde kaybettiğimiz şeylere karşı böyle Rabbimize karşı saygımızı, hürmetimizi, edebimizi muhafaza edersek bir şekilde bizim gönlümüzü yapacağına inanmamız lazım. Çünkü o merhametlerin en merhametlisi. Burada Eyyub Aleyhisselam'ın ifade ettiği gibi. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki işte rahmeten min indina, biz bunu kendi katımızdan bir rahmet olarak verdik Eyyub'e. Ve zikra lil abidin, böyle kendini ibadete vermiş kullara da bir öğüt olsun, bir ibret olsun diye bunu böyle yaptık. O zaman burada bir incelik daha var. Eğer biz Allah'a kulluğumuzdan efendim bir şekilde haberdarsak ya da farkındalığımız bu çerçevedeyse, yani Allah'a kul olduğumuzun şuurundaysak, diğer bir ifadeyle eğer kulluğumuzu severek efendim bir şekilde yerine getiriyorsak, burada alacağınız çok öğüt var demek istiyor Yüce Rabbimiz. Ve zikra lil abidin, bu hadise diyor o abidin için, abidin abid kelimesinin çoğuludur Arapçada. Kulluk yapan demek, kullar demek. Yani bizi anlatıyor Yüce Rabbimiz. Esasen Allah'a güzel kul olmak isteyen, kulluğu benimseyen, kulluğunu önemseyen, kulluğa kendini tam teksif eden kimselere burada çok güzel bir öğüt var, bir örneklik var, bir ibret var buyuruyor alemlerin Rabbi olan Allah'ımız. İşte aziz kardeşlerim, Kur'an-ı Azimüşşan'ın her bir ayeti bize bir edep öğretiyor. Bazen gönlümüze bir edep veriyor, bazen dilimize bir edep veriyor, gözümüze bir edep veriyor, yürüyüşümüze edep veriyor, hayatımızın her safhasına bir edep ve nezaket öğretiyor. Burada da Rabbimiz sadece Eyüp Aleyhisselam'ın kıssasını anlatmak değil burada maksat, onun hayatındaki güzelliklerden bizim istifade etmemizi isteniyor. Şimdi bir başka peygambere geçiyoruz. Hatta peygamberlere geçiyoruz. Ve İsmail ve İdris ve Zelkifl küllüm mine sabirin. İsmail, İdris ve Zülkifl'i de hatırla ey peygamber. Onların her biri sabırla bütünleşmiş kullarımızdandı. Sabreden kullarımızdandı. Devam ediyor bunlarla ilgili ayet. Ve edhalnâhum fî rahmetina. İnnehum mine s-salihin. Biz onları da rahmetimizin içine dahil ettik. Yani onları da rahmetimizle buluşturduk. Rahmetimizle bürüdük onları da. Onlar salihlerdendi. Yani yapıp ettiği her şeyde ıslah edici kimselerdi onlar. Hem kendileri güzel insanlardı, güzel işler yaparlardı. Hem de etraflarına böyle bir ıslah adamı olarak güzellikler tavsiye ederlerdi. Evet, İsmail aleyhisselam, İdris aleyhisselam ve Zülkifl aleyhisselam. Burada İsmail ve İdris aleyhisselamlarla ilgili daha önce efendim önceki surelerde bilgi geçmişti. İsmail aleyhisselam İbrahim aleyhisselamın oğlu ve rüyasında hani kurban etmek istediği oğlu İsmail aleyhisselam. O da sabırlı bir kuldu biliyorsunuz. Cenab-ı Hak babası İbrahim'e onu kurban olarak Rabbine takdim etmesini emrettiğinde İsmail aleyhisselam demişti ki babacığım Allah sana ne emrettiyse onu yerine getir. Umarım inşallah beni sabredenlerden bulacaksın demişti. Cenab-ı Hak da İsmail aleyhisselamın o sabırlı duruşuna burada dikkat çekiyor. O diyor sabreden bir kulumuzdu İsmail aleyhisselam. İdris aleyhisselam da öyle. İdris aleyhisselamla ilgili Kur'an-ı Kerim bize onun sözünde sadık, Allah'ın rızasını kazanmış bir peygamber yani Resul ve Nebi olduğunu açıkça ifade eder. Meryem suresi 54-55'te. Fakat ona özel bir hani mesaj verilmiş mi? Bütün peygamberlere mesaj verilmiş. Fakat özel kitap indirildiğine dair bir bilgi Kur'an-ı Kerim'de bize zikredilmiyor. Hazreti İdris'in ruhunu arındırıp ilme ve hikmete kavuşmak gayesiyle uzun süre nefis terbiyesi için çaba sarf ettiği de efendim gelen haberler arasında, bilgiler arasında bunlar da var. Ama şunu anlıyoruz ki İdris isminde bir peygamber de gönderilmiş ve Allah'ın sabırlı ve salih kullarından birisi olduğuna dikkat çekilmiş. Çünkü bu ayette yani Enbiya suresi 85 ve 86'da bu üç peygamberin yani Zülkifl aleyhisselam da dahil bu Zülkifl ismi burada ilk defa geçiyor. Bir de Sa'd suresi 48. ayette inşallah geçecek. Orada da İsmail'i, Elyasa'yı, Zülkifl'i de hatırla diye geçecek. Onların hepsi de hayırlı insanlardı şeklinde zikredilecek. Demek ki Zülkifl aleyhisselam da bu peygamberler zincirinde sayılıyor. Bazı alimlerimiz Zülkifl'in salihlerden birisi olduğu, peygamber olmadığına dair değerlendirmeleri varsa da buradaki sayılan sıralama içerisinde onun da peygamberlerden biri olduğunu anlıyoruz. Alimlerimizin büyük bir çoğunluğu onun da peygamberlerden birisi olduğunu kabul ettiğini görüyoruz. Bu çerçevede bunların her biri bize örnek olarak sunuluyor ve demek ki Zülkifl aleyhisselam da, İdris aleyhisselam da, İsmail aleyhisselam da sabırla denendiler. Sabredilecek başlarına epey bir mesele geldi ki Cenab-ı Hak onlar hakkında küllüm minas sabirin. Bunların her biri sabredenlerdendi. Eyüp aleyhisselamdan sonra bunlar da demek ki sabırlarıyla öne çıkan peygamberler. Esasen bütün peygamberlerin sabırdan nasibi çok büyüktür. Zaten sabır olmasa onlar o vazifelerini yerine getiremezler. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben de Cenab-ı Hak fasbir kema sabara ulul azmi miner rusul. Nasıl der senden önceki o azimet sahibi peygamberler sabrettiyse sen de sabırlı ol ey peygamber diyerek peygamberimize de sabır telkininde bulunur. Onlar örnek gösterilerek aynı zamanda elbette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de ne kadar büyük bir sabra sahip olduğunu biz siyerden biliyoruz. İslam tarihinden biliyoruz. Hazreti Peygamber'in yaşadıklarından biliyoruz. Demek ki burada Yüce Rabbimiz sabır ahlakını hepimize hatırlatıyor. Ve güzel insanların genelde bu sabırdan nasipdar kimseler olduklarına dikkat çekiyor. Sabır üç şeye olur demiş alimlerimiz. Bir, insanın taatlerde sabretmesi, yani iyiliklerde sabırlı olması, hayırlı işlere koşmada sabırlı olması, ibadetlerde sabırlı olması. İkincisi, günahlara karşı, kötülüklere karşı kendini tutması. Onlara düşmeme noktasında azimli olması, sabırlı olması. Üçüncüsü de başa gelen bela ve musibetlere karşı efendim şikayetsiz bir sabır gösterebilmek. Bu üç alanda sabır gerekiyor. İşte salihlerin hemen hepsinde bu üç alana dair sabır nasiplerini görmek mümkündür. İşte peygamberlerde de bu denemelerde, bu sınamalarda onların sabır imtihanından da başarıyla geçtiklerini Rabbimiz bize haber vermiş oluyor. Ve yine bu peygamberlerle ilgili Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu ve edhalnahum fi rahmetina, onları da biz rahmetimizin içine soktuk, dahil ettik, rahmetimizle buluşturduk. O zaman efendim belki kullar olarak bizlerin Rabbimizden niyaz etmemiz gereken, istememiz gereken bir husus da ya Rabbi bizi rahmetinin içine dahil et demek. Allah'ım bizi rahmetinin içine sok demek. Ya Rabbi bizi rahmetinle buluştur demek. Zira Allah'ın rahmeti kulla buluşacak olursa o kulun bütün dertlerine derman olur. Nasıl yağmur rahmeti susuz toprakla buluşunca toprağa bayram olur. Toprak neşelenir, yeşillenir, güzelleşir, meyveye durur, sebzeye durur. Aynı şekilde kul da hangi alanda olursa olsun o alanda ilahi rahmet ona yağacak olursa, ilahi rahmet onu bürüyecek olursa o kul da o alanda bayram yaşar. O tür zararlar, ziyanlar her biri Allah'ın izniyle ortadan kalkar. Kırıkları düzelir, efendim sağlamlaşır, hastalığı sıhhate döner. Efendim varsa cehaleti ilme döner, tembelliği varsa çalışkanlığa döner. Bu sebeple kula düşen Allah'ın rahmetini sürekli niyaz etmektir. Erhamur Rahimin diyerek, ya Erhamer Rahimin diyerek, edhilna fi rahmetike diye dua ederek, rahmetine bizi dahil et diyerek Allah'tan niyazda bulunmamız. Zira Rabbimiz burada diyor ki biz İşte bunları da diyor rahmetimize dahil ettik o kulları. İdris'i, İsmail'i, Zülkifl'i. Çünkü innehum mines salihin, onlar salihlerdendi. Efendim salihlerden olmak. Evet peygamberlerin hepsi zaten Allah'ın salih kulları ve salihlerin öncüleri. Ama buradan bir şey anlıyoruz. Eğer kul salihlerden olursa o zaman Hakk'ın rahmeti bir şekilde ona daha çok geliyor. Sanki burada bir sebep bildiriliyor, illet bildiriliyor. Biz onları rahmetimize soktuk. Onlar salihlerdendi. O zaman Hakk'ın rahmetiyle buluşan kullar salih kullardır. Salihler hem kendilerini düzelten hem toplumlarının düzelmesine ön ayak olan kimselerdir. Yani ıslah erleridir. Salih kelimesi çok geniş bir kelime mana cihetiyle. Hem barışık yaşayan adamlar demek, sulh üzere yaşayan adamlar demek. Hem yıkan tipler değil, yapan tipler demek. İnşa eden, fesat ehli değil, salah ehli. Fesat bir şeyi bozmak demek. Salah ise onu tamir etmek, yapmak demek. Ve hem kendilerinin eksiklerini sürekli giderme çabasında olanlar hem de başkalarında gördükleri eksiklikleri gidermeye çalışan kimselere biz salih insanlar diyoruz. Allah'la arasını düzeltmiş, sulh üzere olmuş. Allah'ın mahlukatıyla sulh üzere, yani bir ülfet üzere yaşayan kimseler. Sadece Allah düşmanları, hak ve hakikat düşmanlarına karşı onlar celallidirler, şiddetlidirler. Durum neyi gerektiriyorsa onu yaparlar. Evet, sert konuşmak gerekiyorsa sert konuşurlar. Yumuşak konuşmak gerekiyorsa yumuşak konuşurlar. Cihad etmek gerekiyorsa cihad ederler. Savaşmak gerekiyorsa savaşırlar. hak ve hakikat düşmanlarına karşı onların duruşu budur. Ama bunun dışında bütün varlıkla, kainatla barış içindedirler. Salih kulların en önemli özelliklerinden birisi budur. Sulh üzere olmaları, ülfet üzere olmalarıdır. Başkalarıyla kaynaşamayan insanlarda hayır namına bir şey yoktur buyurur Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bu sebeple Cenab-ı Hak rahmetine dahil ettiği kulların çok önemli vasıflarından bir tanesinin onun sulh üzere salihlerden olmasıdır. Buradan bunu anlıyoruz. Bu edepten, bu ayetten bu edebi devşiriyoruz efendim. Zülkif Aleyhisselam'la ilgili Zülkif Aleyhisselam, Zülkifl ifadesi bir lakaptır diyor alimlerimiz. Bu lakap kendisine Elyasa Aleyhisselam'dan sonra dinin emirlerini İsrailoğullarına bildirmeye kefil olup bir de zamanındaki peygamberlerin amellerini işleyip kat kat sevaba nail olduğu için verilmiştir diyor alimlerimiz Zülkifl isminin. Nitekim Arapça'da zu kelimesi sahip anlamındadır. Kifil de kefillik, nasip, kısmet, kat kat gibi manalara gelir. İşte Zülkif kefil olan demek adeta. Nasipli demek, kısmetli demek, yaptığını kat kat güzel yapan anlamına gelir. Bütün bunlar o peygamberin de hayırda ve güzellikte önde bir insan olduğuna işaret ediyor. Fahri Razi fesirlerimizden Fahri Razi'nin görüşüne göre Zülkifl Aleyhisselam'ın yaptığı iyi işlere iki kat sevap verildiği için ona bu isim verildiğine dair de bir görüşü var. Onun döneminde de başka peygamberler de vardı. Zülkifl peygamber olmasaydı onlardan üstün olamazdı diyor Fahri Razi. Diğer taraftan İsmail ve İdris gibi peygamberlerle bir arada zikredilmektedir. Ayrıca sure Peygamberler Suresi adını taşıdığından burada adı geçenlerin peygamber olması gerekir diyerek de Zülkifl Aleyhisselam'ın salihlerden biri diye açıklayan müfessirlerin görüşünde olmadığını, onun da peygamberlerden biri olduğunu ifade etmiş oluyor müfessirimiz Fahri Razi Hazretleri. Yine rivayete göre Zülkifl Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ın şeriatıyla amel etmiş, yani Tevrat'la amel etmiş bir peygamberdir. Zaten peygamberlerin efendim ya kendilerine bir kitap verilir veya kendinden önceki gelen ilahi kitabı insanlara yine hatırlatan, onunla amel eden birisi olması gerekir. Zülkifl Aleyhisselam da kendisine müstakil şeriat verilen bir peygamber değil, Musa Aleyhisselam'ın şeriatıyla amel eden bir peygamber olduğu söylenmiştir. Evet, şimdi bir başka peygambere tekrar Cenab-ı Hak geçiyor, hatırlatıyor bize. Estağfirullah. Ve zennun iz zehebe mugadiben fe zanne ellen nagdira aleyhi fe nada fiz zulümati en la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. Zünnun'u da hatırla, yani Yunus peygamberi, o balık sahibi, balığın yuttuğu peygamber anlamında Yunus peygambere Zünnun da denir. Zünnun balık sahibi, yani balıkla bir ilişkisi olan, o balığın karnında bir müddet kalan o peygamber demek. Sen onu da hatırla ki Yunus bin Metta'dır bu peygamber aleyhisselam. Hani o kavmine kızarak onlardan ayrılıp gitmiş, bizim kendisini hiçbir zaman darda bırakmayacağımızı zannetmişti. Balığın karnına girince karanlıklar içinde, senden başka ilah yoktur Allah'ım, seni tenzih ederim, şüphesiz ben kendine yazık edenlerden oldum diye yalvardı. Devam ediyor. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ Biz de onun duasını kabul buyurduk. Kendisini gam ve kederden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız. Bakınız, burada hakikaten sanki bir sıkıntı çekmiş peygamberlerin o sıkıntılardan kurtulma süreçlerine dikkat çekiliyor peş peşe. Eyüp Aleyhisselam'la ilgili öyle, İsmail Aleyhisselam, İdris Aleyhisselam, Zülkif Aleyhisselam'la ilgili öyle. Şimdi Yunus Aleyhisselam'la ilgili de böyle bir bilgi verilmiş oluyor. Sa'd suresinde efendim Yunus Aleyhisselam'la ilgili biraz daha genişçe bir malumat var. Sa'd suresinin 139 ile 144. ayetleri arasında şöyle buyuruluyor. Onu da okuyalım. Muhakkak ki Yunus da elbette peygamberlerdendir buyuruyor Cenab-ı Hak. Saffat suresi 139. Hani o dolu gemiye kaçmıştı. Nihayet gemidekilerle birlikte kura çekti de kaybedenlerden oldu. Derken o kendi kendini kınayan bir kimse olduğu halde balık onu yuttu. Fakat gerçekten o tesbih edenlerden olmasaydı mutlaka insanların diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı. Bunun üzerine kendisi hasta bir haldeyken onu ağaçsız bir alana attık. Balığın karnından çıkardık. Ve üzerine gölge yapması ve ondan beslenmesi için kabak cinsinden bir ağaç bitirdik. Ve onu 100.000 kişilik bir topluluğa veya daha da artmakta olanlara peygamber olarak gönderdik. Asurluların Ninova başkentine peygamber olarak gönderiliyor Yunus Aleyhisselam. Sonunda onun kavmi iman ettiler de onları bir zamana kadar dünya nimetlerinden faydalandırdık. Evet, 148. ayete kadar Saffat suresinde Yunus Aleyhisselam'la ilgili bu bilgiler de veriliyor. Evet, Yunus Aleyhisselam böyle bir kalabalık bir şehre peygamber olarak gönderiliyor. Her peygamberde olduğu gibi onu da hemen kabul etmiyorlar. Yalanlıyorlar, inkar ediyorlar, belki eziyet ediyorlar. Yunus Aleyhisselam bakıyor ki bunların imanla alakaları olmayacak. Onları diyor ki Allah size azap gönderir bakınız. 3 gün müddetle diye süre de veriyor hatta. Onlar imana gelmeyince kendisi Allah'ın izni olmadan onlardan ayrılıyor. Bunlardan adam çıkmayacak diye. Kızıyor. İşte ayette zaten mugadı ben diyor. Gazaplanarak diyor çıktı. Bizim diyor onu yakalayamayacağımızı zannetti kendisini. Yani kendisini dara sokmayacağımızı sandı. Hani peygamberler de tabii Allah'ın emri olmadan bir yerden bir yere hareket edemiyorlar. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de mesela ashabını Medine-i Münevvere'ye göndermişti. Ya Resulallah siz de gidecek misiniz diye sorduklarında henüz izin çıkmadı buyuruyordu. Yani henüz Rabbim bana vahyetmedi, böyle bir bilgi gelmedi. Ondan bilgi gelince çıkacağım anlamında. Nitekim öyle bir izin çıkınca o da Ebu Bekir Efendimiz'i yanına aldı. Medine-i Münevvere'ye hicret etti. Evet, Yunus Aleyhisselam da demek ki gece gündüz uzun uzun onlara tebliğ etti. Onları uyardı fakat hiç kulak veren olmadı. Öyle olunca canı sıkıldı ve bıraktı, kavmini bıraktı, çıktı. Fakat Cenab-ı Hak peygamberlerinin demek ki bu şekilde izinsiz, kızarak bir yeri terk etmelerine rızası olmuyor. Orada o peygamberine de bir azap tattırıyor adeta, bir sıkıntı tattırıyor. Sıkıntı ne? İşte Yunus Aleyhisselam bir öyle gemiye biniyor. Muhtemelen bir yük gemisi olabilir, yolcu gemisi olabilir. Dalgalar böyle etrafını sarınca geminin diyorlar ki yükü hafifletmemiz lazım. Burada diyorlar birkaç kişiyi feda etmemiz lazım. Kimse de tabii denize atlamak istemez öyle bir durumda. Kura çekeceğiz diyorlar. Kura çekiyorlar. Kura da hep Yunus Aleyhisselam'a rivayete göre 3 defa çekiliyor. Üçünde de Yunus Aleyhisselam'ı tutuyor. Yunus Aleyhisselam belki durumu anlıyor ama iş işten geçmiş. Ve Yunus Aleyhisselam'ı tutup denize atıyorlar. Atınca rivayete göre işte bir balık onu içine alıyor. Efendim tabii balık var. Şimdi balinalara bakıyorsun, dev balıklar yani. Nasıl insan bir balığın içinde yaşar diye düşünebilirsiniz. Ama o dönemde daha hangi tür balıklar var biz bilmiyoruz. Bugün baktığımız zaman hayvanlar alemi incelendiği zaman eski dönemlerde çok daha büyük hayvanların olduğuna dair efendim birçok bilgi okuyoruz. Hakikaten balıklar içerisinde de acaba bugünkü balinadan daha büyük balıklar var mıydı? Neden olmasın? Olabilir. Zaman içerisinde canlılarda değişimler de oluşuyor. Yunus Aleyhisselam o balığın karnına girince tabii bir peygamber, Allah'a iman etmiş bir peygamber. Cenab-ı Hak buyuruyor ki fizzulümat. O diyor karanlıklar içerisinde Rabbine şöyle yalvardı. Zaten zifiri karanlıktır balığın karnı elbette. Ama bazı müfessirler diyorlar ki burada çok karanlıklar diye çoğul ifade kullanılıyor. Herhalde bir geceleyin diyorlar. Muhtemelen balığın zaten kendi bir karanlığı var. Bir geceleyin olması var. Bu karanlıkların içerisinde Rabbine şöyle dua ediyor. La ilahe illa ent. Senden başka ilah yok Allah'ım. Sübhanek. Seni tenzih ederim. Seni tesbih ederim. Senin hiçbir eksikliğin yok. İnni küntü minez zalimin. Gerçekten ben zalimlerden oldum diyor. Demek ki böyle yakarınca, yalvarınca bir peygamber, zaten imtihan kastıyla Yüce Rabbimiz onu öyle bir daralttı. Festecebna lehu diyor. Biz ona icabet ettik. Ve necceynâhu minel gammi, o içinde bulunduğu kederden onu kurtardık. Sıkıntıdan kurtardık. Ve kezâlike nüncil müminin, işte biz müminleri de böylece kurtarırız. Buradan yola çıkarak efendim buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Yunus'un balığın karnındaki duası, yani la ilahe illa ente subhaneke inni küntü mine zalimin şeklindeydi. Sıkıntıya düşmüş ve başı belaya düçar olmuş hangi Müslüman bu duayı yaparsa Allah Teala mutlaka onun duasını kabul buyurur diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Demek ki insan gerçekten bütün yüreğini vererek, ihlasla, samimi bir şekilde içine düştüğü sıkıntıdan kurtulma adına bu duayı yaparsa, Peygamberimizin de müjdesi böyle. Zaten ayet buna işaret ediyor. Ve kezalike nüncil müminin, işte biz müminleri de böylece kurtarırız buyuruyor. O zaman imanı kavi, şöyle diyelim, Cenab-ı Hak burada imana dikkat çekiyor. İmanı sağlam, Allah'a güveni tam ve ihlası yerinde bir insan. La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minez zalimin diyerek Allah Teala'dan kendisini içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtarmasını isterse, Cenab-ı Hakk'ın böyle bir lütfu olacağını gerek bu ayet-i kerime buna işaret ediyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu müjdeyi veriyor. O zaman bugünkü programımızda aslında biz iki büyük anahtar elde ettik. Birisi Eyüp aleyhisselam'ın hayatında geçti. Ya Rabbi bana bir zarar dokundu. Sen merhametlerin en merhametlisin diye dua edebilmek. Bir de Yunus aleyhisselam'ın bu duası, La ilahe illa ente subhanek inni küntü minez zalimin. Bu dualar insanı ferahlığa çıkaran, kurtaran, gamdan kederden arındıran dualar olarak Rabbimiz bize işarette bulunuyor. Hakikaten bunlar bizim için Rabbimizin büyük kurtuluş anahtarları. Evet, aziz kardeşlerim, şimdilik inşallah bu programımızı burada sonlandıralım. Bir sonraki programda Zekeriya aleyhisselamla devam edeceğiz inşallah. Allah'a emanet olunuz.